Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda bugün Kur'an kültüründen, Kur'an'ı anlama gayretlerinden bahsedeceğiz. Kur'an kültürü edinmenin önemi. Vahiy kültürü de deniyor buna. İnsanda bir müminde vahiy kültürü, Kur'an kültürü olması gerekiyor. Kur'an'la hemhal olması, beraber olması, Kur'an'la içli dışlı olması, meşgul olması, onu anlayıp yaşamak için çalışması gerekiyor. Yani Kur'an anlayıp Kur'an'dan hayatını düzenlemesi belki zor iştir, kolay değildir. Onu alimler, müçtehitler yapar, onlardan hazır insan alır ama buna rağmen yine de her insanın mutlaka Kur'an-ı Kerim'le bir alakasının, bağının, Kur'an'la bir ilgili gayretinin olması gerekir. Bir en azından Kur'an kültürünün olması gerekir. Bugün tabii yanlış da anlaşılıyor. İnsanlar o zaman biz Kur'an'dan direkt öğrenip yaşayalım diye. Tabii ki bununla da güçleri yetmiyor. İlimleri, bilgileri yetmiyor. Kur'an-ı Kerim'i alıp yaşamak için pek çok hayatlarında yanlışlar, sakatlıklar meydana geliyor. Kur'an'ı, hayatı, İslam'ı yaşamayı ilmihallerden, fukahamızın, ulemamızın bize gösterdikleri, verdikleri kısa bilgilerden yaparız, yaşarız. Ancak Kur'an-ı Kerim'de okuruz ibadet olarak. Kur'an kültürüyle meşgul oluruz. Kur'an-ı Kerim'in manalarıyla meşgul oluruz. Ama kendimize göre Kur'an'dan hüküm çıkarmaya kalkmayız. Müçtehit olmadığımız müddetçe. Bunu da iyi ayırmak gerekiyor. Çünkü biz Kur'an'ı anlayalım, Kur'an'ı yaşayalım deyince insanlar, herkes bu sefer Arapça bilen, bilmeyen, İslam ilimleri bilen, bilmeyen herkes Kur'an mealini açıp ondan hayatını yaşamaya çalışıyor. Bunu anlıyor. Bu son derece yanlış bir anlayış. Tehlikeli ve zararlı bir anlayış aynı zamanda. Ama biz ne yaparız? İslam alimlerinin bizlere bildirdikleri fıkıh kitaplarından, ilmihal kitaplarından yaşarız hayatımızı. Kur'an-ı Kerim'de okuruz. Anlarız, anlamaya çalışırız. Kur'an'la ilgili bilgilerimizi artırmaya çalışırız. Kur'an kültürümüzü artırırız. Hazreti Osman radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Sizinden kasıt burada insanlar. İnsanların içerisinde en hayırlı kimdir? Bazen kafamıza takılır. Ben en önemli işi yapayım, en hayırlı işi yapayım, en güzel işi yapayım diye düşünürüz. Bizim için en hayırlı iş nedir? Dünyada yapabileceğimiz en hayırlı iş nedir? En hayırlı kimseler, insanlar kimlerdir diye düşündüğümüzde işte bu hadis-i şerif bize cevap veriyor. Hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemehu. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Bu da Kur'an öğrenmek tabi bizim Türkiye'de elifbayı okuyup Kur'an yüzünden okumayı öğrenmek anlaşılıyor ama bu o bir başlangıç, işin anahtarı, girişi. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in manalarını anlamak, hükümlerini anlamak, Kur'an ilimlerine dalmak, kıraat ilimleri, tefsir ilimleri, fıkıh ilmi, Kur'an-ı Kerim'le ilgili ilimler, akaid ilmi, bu ilimleri öğrenmek, bunlarla meşgul olmak, herkes gücü nispetinde, imkan nispetinde ve bunları öğretmek. Öğrenen ve öğreten en hayırlı insanlar bunlardır. Yapabildiğimiz kadar bunu yapabiliriz, yaparız. Yapamadığımız kadar yapanlara destek oluruz. Müesseselere destek oluruz. Bu işi için kurulmuş, Kur'an'ı anlamak ve anlatmak için, Kur'an'ı öğrenmek ve öğretmek için tesis edilmiş, kurulmuş müesseselere destek veririz. Çalışan insanlara destek veririz. Bu işin öncülüğünü yaparız, destekçiliğini yaparız. Bir şekilde Kur'an'ı öğrenme ve öğretme faaliyetlerinin bir yerinde bulunuruz. Ve ihlasımız, gayretimiz nispetinde de oradan pay alırız. Kur'an'ı öğrenmek ve öğretmek gayretleri. Bu kimisi buna bizzat içinde bulunarak yapar. Kimisi maddi destekle yapar. Kimisi dualarıyla yapar. Kimisi çocuğunu göndererek. Kimisi başkalarını teşvik ederek. Herkesin mutlaka kendi durumuna göre bu hizmette bir payı olur. Kimisi gönlünde muhabbetiyle destek olur. Kur'an'ı en hayırlı insanlar demek ki Kur'an'ı öğrenmek ve öğretmek için çalışan insanlarmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bildirmiş bizlere. Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bir grup insan Allah'ın evlerinden bir evde toplanır. Allah'ın kitabını okur ve onu aralarında müzakere ederlerse üzerlerine sekinet iner, onları rahmet kaplar ve melekler çevrelerini kuşatır. Allah Teala da o kimseleri kendi nezdinde bulunanların arasında zikreder. Demek ki Cenab-ı Hak ne istiyor kullarından? Kulların bir araya gelsinler, Kur'an-ı Kerim'i müzakere etsinler, anlamak için çalışsınlar, gayret etsinler, Kur'an'ı öğrenmek için çalışsınlar buyuruyor. Bugün bazı böyle gruplara rastlıyoruz, duyuyoruz, işitiyoruz. İnsanlar bir araya geliyor ama Kur'an ilimlerini bilen birisi yok aralarında. İşte kitap dağıtıyorlar. Sen şu kitabı oku, sen şu kitabı oku. Sen şu tefsirden oku, sen bu tefsirden oku. Bir araya gelip ayetler üzerine fikir yürütelim diyorlar. Konuşalım, belki çok güzel parlak fikirler ortaya çıkarabiliriz. Ümmet-i Muhammed'e faydamız olur falan gibi böyle güzel düşüncelerle yola çıkıyorlar ama tabii ki hiçbirisi işin ehli olmadığı için bunları doğruya yönlendirecek, meclise hakim olacak, meclisi kaymalardan, sapmalardan koruyacak bir insan olmadığı için bunlar akıllarına geldiği şekilde konuşuyorlar tabii. Aklına ne gelirse, ne eserse, yok bu ayetten ben şunu da anlıyorum, bunu da anlıyorum, şöyle de olur, böyle de olur. Bu tabii ki çok tehlikeli bir durum. Bu Kur'an hakkında konuşuyoruz, Allah Teala'nın muradı hakkında konuşuyoruz. Çok titiz olmamız, çok hassas olmamız gerekir. Allah adına söz söylüyoruz. Yanlış bir söz söylediğin insan çok tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalabilir. Tabii böyle bir müzakere meclisinden bahsetmiyor bu hadis-i şerif. Bilen insanların, bir hoca olur başlarında veya birkaç hoca olur. Bilen insanların yanında onlar müzakere eder. Öbürküler bilmeyenler dinler. Bir ders meclisi olur. Bilenler bilmeyenlere öğretir. Bu şekilde bilerek yapılan bir meclis. İşin ehli tarafından yapılan bir meclisten burada tabii ki bahsediliyor. Yoksa bilmeyenlerin toplandığı tefsir ilmine uzak çeşitli mesleklerde insanlar işte avukatı, mühendisi, şunları, doktoru toplanıyor. Bunlar diyorlar ki biz Kur'an üzerine konuşalım, fikir yürütelim. Temeli olmadan, ilim olmadan, aslı olmadan sadece mealden aklına geldiği şeyleri söylemek insanı veya bir tercüme edilmiş bir tefsirden, bir özlü kısa tefsirden veya uzun bir tefsirden anlayabildik, ne kadarını anlayabildik. Okuduktan sonra böyle bir müzakere yapmak yeterli değil. Çünkü tercümenin problemleri var, tefsir yazarının problemleri var, tefsirin eksikleri var, kitapların eksiklikleri var. Bütün bunları anlayamadan, bunları aşamadan, bunları da yüklenmiş olarak bu hatalarda kendi yanlışlarını birleştirerek insanın işte ben falan tefsirden okudum o halde bu konuda konuşabilirim gibi bir yanılgıya düşmesi de tehlikeli bir durum. Buna dikkat etmek gerekiyor. Burada Allah'ın evlerinde toplanıp Allah'ın kitabını tedarüs, ders etmek aralarında bilerek ilimle yapılacak bir şey bu. Başta bilen birisinin olması gerekiyor. Bilmeden Kur'an hakkında konuşulmaz. Kim ilimsiz olarak, hadis-i şerifler var, ilimsiz olarak Kur'an tefsir ederse, kim kendi reyiyle Kur'an tefsir ederse cehennemdeki yerine hazırlansın buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İsabet etse bile hata etmiştir. İlimsiz bir şekilde Kur'an hakkında söz söyleyen kimse isabet etse bile hata etmiştir buyuruluyor. Dolayısıyla bunun bir usulü var tabii ki. Kur'an-ı Kerim'in Kur'an'la tefsiri, Kur'an-ı Kerim'in peygamberimizin sözleriyle, sünnetle tefsiri, sahabe sözüyle tefsiri, sonra diğer yakından uzağa doğru ulemanın sözleri, Arap dilinin imkanları, Arap dilinin belagatı, bunlarla tefsir yapmak gerekiyor. Bu işin de bir usulü var tabii. Aklıma ben böyle geldi, tefekkür edeyim, aklıma ne gelirse bu mana böyledir gibi bir yanlış yolu tutmamak gerekiyor kıymetli dinleyenler. Böyle demek ki Kur'an üzerine ders yapan, tefsir dersi yapan, İslami ilimler dersi yapan insanlar, Cenab-ı Hak onların üzerine sekinet indiriyor, rahmetini, bereketini indiriyor, huzur indiriyor. Onları rahmeti kaplar diyor, melekler onları kuşatır. Allah Teala da o kimseleri kendi nezdinde bulunan arasında zikreder. Çünkü onlar Allah'ı zikrediyor, Allah'ın kelamını zikrediyor. Allah Teala da onları kendi katındaki meleği alada, refiki alada, o yüce ruhların bulunduğu mecliste, büyük meleklerin, peygamberlerin, şehitlerin bulunduğu mecliste Allah Teala da bu kullarından anıyor, onları zikrediyor, onlardan bahsediyor. Zira başka bir hadis-i şerifte kim beni içinden zikrederse ben de onu kendi nefsimde zikrederim buyuruyor Cenab-ı Hak. Kim beni bir mecliste insanların yanında zikrederse ben de onu onlardan daha hayırlı bir mecliste zikrederim buyuruyor Cenab-ı Hak kutsi hadiste. Dolayısıyla burada da ders esnasında insanların arasında zikir ettikleri, Allah'ın ismini, kelamını zikrettikleri için Allah Teala da onları o yüce meclisteki değerli kullarının arasında zikrediyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i kullarının cennete girebilmesi için bir kılavuz ve rehber olarak göndermiştir. Hablullahil Metin, Allah'ın sapasağlam ipi gökyüzünden indirilmiş, sarkıtılmış semaya, ondan tutun cennete ulaşın diye Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in kelamını, vahyini indirmiş yeryüzüne ki kullarım hidayet bulsunlar, hüden lil müttakin, hidayet bulsunlar, doğru yolu bulsunlar, dost doğru yoldan selametle kolay bir şekilde cennete, ebedi hayatın güzelliklerine. Yani cennet demek bir mesire yeri, bir bahçe, bir gezinti yeri değil, ebedi hayatın şekli. Bu dünya geçici imtihan hayatı, bundan sonra ebedi hayat başlıyor ama iki koldan ilerliyor, birisi cennet olarak, birisi cehennem olarak. Ebedi hayat hangi şekilde devam edecek? Cennet hayatında güzel bir şekilde mi devam edecek gerçek hayat, yoksa gerçek hayat acılar içerisinde, Allah korusun ızdıraplar içerisinde mi devam edecek, azap içinde mi olacak? Bunun tercihi, bunun imtihanını veriyoruz bu dünyada. İşte Kur'an-ı Kerim kullarımın, Cenab-ı Hak kullarının gerçek hayatı en güzel şekilde kazanmaları için göndermiş kelamını. Dolayısıyla Kur'an insanlara en doğru yolu hidayet etmektedir. En doğru yola insanları, en doğru yola götürüyor. Yollar çok. Sübül geçiyor ayet-i kerimede. وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ. Yollar çoktur. Pek çok yol var. Sayısız. Onlara girerseniz o yollara, Allah'ın yolundan sizi uzaklaştırır, ayırır. Allah'ın yolu bir tek, orta yol, istikamet, sırat-ı müstakim. O yoldan gitmek gerekiyor. Diğer bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim anlaşılıp yaşanmak üzere gönderilmiş. Bizim Türkiye'de olduğu gibi sadece lafzını okumak için değil, yüzünden okumak için değil. Tabii ki o da ibadet, o da önemli bir şey, büyük bir şey. Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumak güzel ama onu okuduktan sonra anlayıp yaşamak. Bunu bizim tabii alimlerimiz yapıyor, bizlere ilmihal kitaplarında sunuyorlar. Ama şöyle olmamalı işte. Biz Kur'an-ı Kerim okuruz, asarız, sabah işe bir çıkarız, artık kafamızda hiç bu hayatımız İslam'a uygun mu, Kur'an'a uygun mu değil mi, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu şeyleri mi yapıyorum, razı olmadığı şeyleri mi yapıyorum, böyle bir düşünce olmaz. Ama ben de Müslümanım, akşam gelince tekrar Kur'an okurum, böyle bir anlayış değil tabii ki. Hayata Kur'an penceresinden bakıp, İslam penceresinden, ben şu işleri yapıyorum, acaba caiz mi, İslam'a göre bunlar nedir, bir soralım işin ehline. Şu işler doğrudur, şunlar yanlıştır. Hangiler yapılır, hangileri yapılmaz. Hangi mal helaldir, hangisi haramdır? İşte malı nereye harcamak helaldir, nereye harcamak haramdır gibi. Bu şekilde devamlı bir İslam penceresinden bakmak. Ben şöyle bir iş yapıyorum ama bu kıyamet günü, mahşerde, ahirette hesap olarak karşıma çıkar mı? Bunun hesabını nasıl veririm? Böyle bir hayat yaşarsa insan işte Kur'an-ı Kerim'i okumuş ve hayata geçirmiş olur. Ama aksi takdirde bir hayat belirlenmiş, çizilmiş. İnsanlar bir şeylere koşuyor. İnsanların kalabalık ne tarafa koşarsa biz de koşuyoruz. Hayata bir şekil veriliyor. Ama bu şekil İslami olmayan pek çok yönü varsa. Sen de bunu hiç düşünmeden ne yapalım? Hayat bunu getirmiş. Bunları yapmak durumundayız. İnsanlara yarış halindeyiz diyerek hayata giriyorsun. Sabah Kur'an okuyorsun, akşam Kur'an okuyorsun. Arada hatta namazlarını da kılıyorsun ama hayatına bir tesiri olmuyorsa bu istenen bir durum değil. Bu hayatı Kur'an'a göre tanzim etmek değil. Hayatımızı her şeyden önce İslam'a göre tanzim etmeliyiz. İslam'ın kurallarını bilmeliyiz, öğrenmeliyiz, sormalıyız. En azından ilmi halimizi bilmeliyiz. Yaptığımız meslekle ilgili İslam'ın hükümlerini bilmeliyiz. Ve bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'i okumamız da o zaman ibadet olur. Sevap olur. Hem yaşamış hem de okumuş oluruz. Ama sadece okuyup yaşamamak bu aleyhimize bir delil olur. Cenab-ı Hak, sen Kur'an-ı Kerim'i biliyordun, Kur'an-ı Kerim'i de okuyordun. Peki onu o zaman neden bunları yapmadın diye aleyhimize bir delil olarak onu gösterir. Onun için Cenab-ı Hak hayatımızı Kur'an istikametinde yaşamayı nasip etsin. Cenab-ı Hak Kur'an'da kulların istifade edeceği her türlü misali muhtelif şekillerde tekrar tekrar açıklamıştır. Kur'an kültürüne sahip olmak, Kur'an okumak, tefsir kitaplarını okumak. Ama tabii ki Kur'an'dan herkes okuyunca hüküm çıkaramaz. İlmihal kitaplarına göre yaşamak, Kur'an-ı Kerim'in Kur'an kültüründe edinmek gerekiyor. Bunları kolayca anlayıp idrak ederek öğüt almaları önemli hususlar. Zaten Kur'an-ı Kerim'de insanlar bunu anlıyor. Fakih olmaya gerek yok ama fakih bazı konularda, ince meselelerde, anlayamadığımız yerlerde fakihlere müracaat ediyoruz. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in cennetten, cehennemden, imandan, itaattan, Allah korkusundan bahseden, takvadan bahseden ayetlerini zaten herkes anlıyor yani. Onlarda ne yapması gerektiğini biliyor insanlar. Bunları kolayca anlayıp idrak ederek öğüt almaları bu ayetleri ve hayatlarına tatbik etmeleri için de Kur'an kolaylaştırılmıştır. Cenab-ı Hak Kur'an'ı kolaylaştırdık. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ buyuruyor. Biz Kur'an-ı Kerim'i öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan, ibret alan yok mu buyuruyor. Hakikaten öğüt yönüyle bakarsak Kur'an-ı Kerim çok kolay bir şekilde herkes, her okuyan oradan öğütünü alır, günahlardan uzaklaşır, yanlışları terk eder, Allah'tan korkar, takva sahibi olur, cenneti cehennemi dikkate alır, ahirete hazırlanır, bu dünyaya gereği kadar değer verir, dünyanın değeri neyse o gözünde belirir. Ama bu ayet-i kerime de insanlar yanlış anlıyor. Kur'an-ı Kerim kolaylaştırılmıştır. Onun için ben Kur'an mealini aldım mı başka kitaba ihtiyacım olmaz. Hadis kitabına gerek yok, ilmihal kitabına gerek yok. Ayet-i kerime Kur'an'ın kolaylaştırıldığını söylüyor. Siz Kur'an'ı zorlaştırıyorsunuz. İlla fıkıh kitaplarına bakmak gerekir. İlla fakih olmak, müştehit olmak gerekir diyorsunuz diye itiraz ediyorlar. Bu ayet-i kerimeyi de yanlış anlıyorlar. Buradaki kolaylaştırılan şey zikir, öğüt almak için, ibret almak için, vaaz tarafı, Kur'an'ın hatırlatma tarafı. Bu zaten herkesin anlayacağı şey tabii ki. Fıkıh tarafı ise tabii ki o işin ehli var. Fıkıh tarafı, Kur'an-ı Kerim'in belagat tarafı, icaz tarafı, akaid tarafı. Onları işin ehli ömür harcıyor, kafa yoruyor, kitabını yazıyor. Bizlere hazır olarak sunuyor. Biz oradan anlıyoruz ama Kur'an-ı Kerim çoğu tarafı zikir tarafı, tezekkür tarafı, öğüt almak, ibret almak tarafı. O kolaylaştırılmış. Cenab-ı Hak onu kolay kılmış. Açık zaten. Yani cennet var, cehennem var, Allah'ın azabı var, nimeti var. Ona göre bu hayatınızı düzenleyin. İman edin diyor Cenab-ı Hak. İman edin, küfürden uzak durun, şirkten uzak durun. Bunlar açık şeyler işte. Bunlar herkesin, bunların misalleri var. Örnekleri var. Kur'an-ı Kerim'de meseller var, kıssalar var. Peygamberlerin hayatları var. Kavimleriyle mücadelesi var. Nasıl bir toplum olması gerekir? Nasıl bir fert olması gerekir? Bunlar kolaylaştırılmış şeyler. Bunlar herkes kolayca iman tarafının kolay bir şekilde insanlar öğrenirler. Ama fıkıh tarafında fıkıh kitaplarından öğrenecek bir şekilde. Bir de işin ehline daha kolaydır Kur'an-ı Kerim. İlim sahibi olan insanlara, Kur'an ilimlerini, İslam ilimleri bilen insanlar için kolaylaştırılmıştır. Zor, çetrefil, anlaşılmaz tarafları yoktur. Müteşabih ayetlerde ona göre onlardan da insanlar çok kolay şekilde pek çok yönüyle istifade ederler. Tabii ki anlayamadıkları yönlerde vardır müteşabihler. Bu da azınlıktır ama çoğunluk olarak Kur'an-ı Kerim'in kolay bir şekilde anlaşıldığını görüyoruz. O halde mümine düşen Rabbinin kelamını anlamak için gayret sarf etmek ve Kur'an talebesi olmaktır. Kur'an talebesi olmak tabirinde bugün çarpıtan, batıl maksatlar için kullanan insanlar var. Biz Kur'an talebeleriyiz, biz Kur'an talebeleriz, Kur'an çok seviyoruz, Kur'an'ı yüceltiyoruz diye samimiyetsiz ifadelerle sünneti reddetmek için, hadis-i şerifleri bertaraf etmek için çalışan insanlar var. Kur'an'ı çok sevdiklerinden değil. Bugün hani sünneti bertaraf etmek için Kur'an talebesiyiz, Kur'an çok seviyoruz diyorlar. Yarın sünnet-i seniyeyi gözden düşürdükten sonra bu sefer Kur'an-ı Kerim'i karşılığına alacaklarında hiç kimsenin şüphesi olmasın bu insanların. Çünkü İslam'ın dört ana delilini sırayla çürüttüklerini kendileri itiraf ediyorlar zaman zaman. İşte önce kıyası kabul etmedik, sonra icmayı unutturduk. Şimdi sıra sünnette, yavaştan sıra Kur'an'a gelecek diyorlar. Bu samimiyetsiz insanlara da dikkat etmek lazım. Biz Kur'an talebeleriyiz, Kur'an'ı yüceltiyoruz, Kur'an'a hizmet ediyoruz, Kur'an'ı koruyoruz, bid'atlerden arındırıyoruz gibi böyle parlak cümlelerle konuşurlar. İnsan tabii bilemez. Söylediği sözler doğru. İşte Hazreti Ali Efendimiz'in dediği gibi hak bir söz ama batıl için kullanılıyor diye. Hüküm Allah'a aittir diye hariciler çıktığı zaman, o zamanlar hüküm Allah'a aittir, Allah'tan başka hüküm sahibi yoktur gibi böyle parlak cümleler kuruyorlar. Hazreti Ali Efendimiz öyle diyor. Bu hak bir söz ama batıl için kullanılıyor. Bugün de bu tür insanlar maalesef çoğunlukla hak sözü batıl için kullanıyorlar. Kur'an talebesiyiz biz, Kur'an müdafileriyiz diyerek onların da biraz araştırılan foyası meydana çıkıyor. Kur'an, İslam ilimler bir bütündür, ayrılmaz. Birisini alıp öbürkülerine tekme vurmak, öbürkülerine sırt dönmek insanın yanlış yolda olduğunu göstermeye yeterlidir. İslam ilimler bir bütündür. Onlar bütün olarak ele alınır, bütün olarak işlenir. Her birisi birbirine muhtaçtır, ihtiyacı vardır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim, tefsir ilmi, hadis ilmi, fıkıh ilmi, tasavvuf, akaid, bütün bu ilimler hepsi birbirleriyle bağlantılı, birbirlerine ihtiyacı olan ilimlerdir. Dolayısıyla Kur'an talebesiyiz deyip sadece Kur'an alıp biz Kur'an mealiyle her şeyi anlıyoruz, diğer hiçbir şeye ihtiyacımız yok, bunlar insanları geri bırakmış, Kur'an'la aralarına engel olmuş gibi yanlış cümlelerle, yanlış ifadelerle insanları aldatanlara dikkat etmek gerekiyor. Bu insanlar o kadar İslam alimini bir tarafa atarak, hatta onlara hakaretler ederek hepsinin yerine kendisini ikam ediyor. Binlerce alimin yerine kendisini koyuyor. Hiçbirisi anlayamamış, ben anlıyorum diye Kur'an-ı Kerim'i peygamberimize bile bırakmıyor. Peygamberimizin tefsirini bile kabul etmiyor. Ancak kendi tefsirini bütün insanlara ulaştırmak için çaba sarf ediyor. Kendi anlayışını, kendi görüşünü hepsinin yerine koyuyor. Peygamberimizin bile yerine koyuyor. Bu sahtekar demek lazım bunlara. Bu sahtekarlara aldanmamak lazım. Bunların bazısının çok dili de laf yapıyor çoğu zaman. Güzel konuşabiliyor. Duygusal konuşuyor bazen bir kısmı. Ancak hiçbirisine aldanmamak lazım. Yakup Aleyhisselam'ın evlatlarının gibi Kadı Şureyh var, Hazreti Ömer'in kadılarından. Kadı Şureyh'in yanında birisi varmış. Orada diyor iki kişi muhakemeye geldi. İki kadın. Birisi ağlıyor diyor. Dedim ki Kadı Şureyh'e, ya bak bu ağlıyor zavallı, herhalde haklı falan dedim diyor. O da dedi ki bilemeyiz, araştıracağız, delillere bakacağız. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri de babalarını ağlayarak gelmişlerdi. Fece'u ebehum aşe'en yebkun. Akşam babalarını ağlayarak geldiler. Ama yaptıkları işe bak, kardeşlerini kuyuya atmışlar. Böyle bir cinayet işlemişler. Ama ağlayarak geliyor babalarına. Babacığım biz diyorlar, sen bize inanmazsın ama işte öyle yapıyorduk, böyle yapıyorduk, kardeşimizi kurt yedi falan. Dolayısıyla insanların hakikaten sadece konuşmalarına, tavırlarına, üsluplarına bakarak bir karar vermemek gerekiyor. Onların işin ehline sormak, hakikatine bakmak, kendimizin aldanmaması, çoluk çocuğumuzun aldanmaması için, toplumun yanlış fikirlere muhatap olmaması için bu gerekli. Bugün de bu tür insanlardan bol miktarda var. Onlara karşı dikkatli olalım inşallah. Tabii ki Kur'an'ı anlamadan önce güzelce okumasını öğrenmek gerekiyor. Kur'an okumak da bizim için güzel. Sadece anlayacağız diye okumayı terk etmemek, sadece okuyacağız diye anlamayı terk etmemek gerek. İkisi de birbirinin tamamlayıcısı. Çünkü Kur'an tilaveti bir mümine günde 5 defa namazda da lazım olmaktadır. Namazda 5 defa okuyoruz. Bunun için bazıları tenkit ediyor. Diyor. Siz Kur'an okuyorsunuz, anlamıyorsunuz. Ne gerek var? Sadece anlayın, okumayı bilmeseniz de olur. İyi de insan Kur'an okumayı bilmezse namazı nasıl kılacak? İslam alimi kesiliyor insanlar televizyonda. Bakıyorsun Arapça bilmiyor, Kur'an okuyamıyor. Demek sen namaz da kılmıyorsun demektir. Namazı nasıl kılıyorsun? Namaz kılmak için Kur'an-ı Kerim'i okumak, bilmek gerekiyor. Ona da önem vermek gerekiyor. İki tarafı da ihmal etmemek gerekiyor. Dolayısıyla kıraat hiç olmazsa namaz sahih olacak kadar herkesin mutlaka öğrenmesi gereken farz-ı ayın bir ilimdir. Ama kıraatı öğrendim diye bırakmak da yok. Bu sefer Kur'an'ın ilimleriyle de meşgul olmak gerekiyor kıymetli dinleyenler. Bu konu önemli inşallah. Gelecek programımızda bu konuya devam ederiz. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun efendim.